İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 34.
Cehennemde Raks 1. Bu öykü İsa'nın Allah'ın dinini insanlara tebliğ ettiği sıralarda geçmiştir. İsa'nın tebliğ ettiği bu din öyle açık, uygulanması öyle kolay bir dindi ki geniş kitlelere yayılmasına hiçbir şey engel olamıyordu. Bu din insanları kötülükten öyle kesin bir şekilde alıkoyuyordu ki onu kabul etmemek elden gelmiyordu. İşte bu yüzden tüm şeytanların reisi olan Belzebul büyük bir endişe içindeydi. Eğer İsa bu dini tebliğden vazgeçmezse insanlar üzerindeki otoritesini bir daha geri gelmemecesine kaybedeceğini açıkça görüyordu. Evet, kaygı içindeydi ama asla ümitsizliğe düşmedi. İsa'yı mümkün olduğunca yıpratmak için kendi yolunda giden sapık softaları ve bilginleri ona karşı kışkırtıyor, havarilere de onu tek başına bırakmaları için telkinlerde bulunuyordu. İsa'nın yapılan işkenceler, sövülüp sayılmalar karşısında fazla dayanamayacağını, bir de bunlara tüm havarilerinin kendisini terk etmesi ve öldürülme korkusu eklenince dinini inkar edeceğini umuyordu. Böylece bu dinin tüm gücünü yok etmeyi tasarlıyordu. İsa çarmıha çıkarılırken "Allah'ım, niçin beni bıraktın?" deyince Belzebul sevinçten kabına sığamadı. Fakat bir müddet sonra İsa çarmıhta "Allah'ım, onları affet, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar" diyerek son nefesini verince Belzebul bundan böyle yapılabilecek bir şey kalmadığını, kendisi için her şeyin bittiğini anladı. Kendi elleriyle ayaklarına geçirdiği zincirleri çıkarıp kaçmak istedi ama zincirler ayaklarını bırakmıyordu. Kanatlarına dayanarak ayağa kalkmak istedi ama bir türlü kanatlarını açamadı. Bir süre sonra İsa'nın nur saçarak cehennemin kapıları önünde durduğunu gördü. Tüm günahkarlar cehennemden çıkıyor, şeytanlar oraya buraya kaçışıyorlardı. Sonra cehennemin duvarları büyük bir gürültü çıkararak çöktü. Belzebul'un yüreği bu manzara karşısında daha fazla dayanamadı ve Belzebul korkunç bir çığlık atarak yarılan topraktan Araf'a yuvarlandı. 2. Aradan 3 asıra yakın bir zaman geçti. Belzebul'un her yanını bir ölü sessizliği kaplamıştı. Zifri karanlıkta hiç kımıldamadan yatıyor, olup bitenleri aklına getirmemek için kendini zorluyordu. Fakat kendi felaketine sebep olan İsa'ya diş bilemekten de kendini alamıyordu. Bir gün aşağıdan ayak seslerine, bağırıp çağırmalara, inleyişlere ve diş gıcırtılarına benzer sesler geldiğini duydu. Başını kaldırıp gelen seslere kulak kabarttı. İsa'nın zaferinden sonra cehennemin yeniden kurulacağı aklının köşesinden geçmiyordu. Olur şey değildi bu. Fakat bu arada parıltılar, inleyişler, diş gıcırtıları gittikçe artıyordu. Belzebul o anda biraz doğrulup prangalı ayaklarını kendine doğru çekti. O sırada prangalar kendiliğinden açılmıştı. Belzebul bu işe çok şaşırdı. Kanatlarını çırpıp eskiden olduğu gibi ıslığını çalarak yardımcılarını yanına çağırdı. Henüz bir saniye bile geçmemişti ki yukarıdan açılan delikten bir sürü şeytan inip Belzebul'un etrafını leş kargaları gibi sarıverdi. Bu şeytanların kimisi iri, kimisi ufak, kimisi şişman, kimisi de zayıftı. Kısacası kısa kuyrukludan eğri boyunluya varıncaya dek her çeşit şeytan vardı. O sırada küçük pelerinli, siyah tenli, yuvarlak yüzlü, sakal ve bıyığı olmayan kocaman göbekli, çırılçıplak bir şeytan dizlerini büküp Belzebul'un tam karşısına oturmuş, ateş gibi gözlerini kah açıyor, kah kapıyor, uzun ve ince kuyruğunu sağa sola sallayarak durmadan Belzebul'a sırıtıyordu. 3. Belzebul yukarıya doğru bakarak, "Bu gürültü de ne? Ne oluyor orada?" dedi. Küçük pelerinli şeytan cevap verdi. "Değişen bir şey yok. Eski tas, eski hamam. Demek yine günah işleyenler var. Hem de bir sürü. Peki adını ağzıma almak istemediğim o adamın dini ne durumda?" Bu soru üzerine küçük pelerinli şeytan öyle bir sırıttı ki sivri dişleri göründü. Diğer şeytanlar da kıs kıs gülmeye başladılar. Küçük pelerinli şeytan, "Bu din bize hiç engel olmuyor çünkü onlar gerçekte bu dine inanmıyorlar." dedi. Belzebul, "Canım, Bu din onları bizim şerrimizden korumuyor muydu? Hem o kendini kurban ederek bu dini sağlamlaştırmamış mıydı diye sordu. Küçük pelerinli şeytan kuyruğunu hızla döşemeye vurarak, "Ben bu dini yeni baştan işledim," dedi. "Nasıl işledin?" "Öyle bir hale getirdim ki insanlar onun dinine değil benimkine inanıyor ama onun adıyla anıyorlar." "Nasıl yaptın bunu?" "Aslında kendiliğinden böyle oldu. Ben yalnızca destekledim, o kadar." "Verzeul, kısaca anlat," dedi. Küçük pelerinli şeytan başını önüne eğip düşünüyormuş gibi yaparak anlatmaya başladı. "O korkunç olay, yani cehennemin yıkılışı, başımıza gelip de sen bizi yalnız bıraktığın zaman ben neredeyse hepimizin kökünü kazıyacak olan bu dinin yayıldığı yerlere gittim. Bu dine mensup insanların yaşantılarını görmek istedim ve gördüm ki bu din doğrultusunda yaşayan insanlar tam anlamıyla mutlu, bizim bu insanlara yaklaşmamız mümkün değil. Bunlar birbirine darılıp küsmüyor, kadınların cazibesine kapılmıyor, ya hiç evlenmiyor ya da bir tek kadın alıyor, mal mülk edinmiyor, her şeylerini birbirleriyle paylaşıyor, üstlerine saldıranlara karşı kendilerini savunmuyor, kötülüğe iyilikle karşılık veriyorlardı, öyle güzel yaşıyorlardı ki bu yaşayış diğer insanları onlara yaklaştırıyordu. Bu hali görünce ben her şeyden ümidimi kestim ve oradan uzaklaşmayı düşünmeye başladım. Tam o sırada önemsiz gibi görünen bir şey oldu ve ben kalmaya karar verdim. Olay şuydu: orada bulunan insanların bir kısmı sünnet olmanın zorunlu olmadığını, bir kısmı da sünnet olmanın şart olduğunu ve putlar için kesilen kurbanların yenilemeyeceğini söylüyordu. Ben her iki tarafa da bu meselenin çok önemli olduğunu, Allah'a kulluk ile alakalı olduğu için davalarını sonuna kadar savunmaları gerektiğini fitlemeye başladım. Onlar da bana kandı ve tartışma büyüdükçe büyüdü. İki tarafta da birbirine kızmalar başladı. O zaman onlara davalarının doğruluğunu ispat etmelerini telkin etmeye başladım. Gerçi hiçbir zaman mucizelerle bir davanın doğruluğu ispat edilemezdi. Fakat onlar birbirlerine karşı haklı çıkmaya çalıştıkları için bana inandılar. Kimileri kendilerine ilahi haberler geldiğini, kimileri de İsa'yı gördüklerini söylediler. Hiç durmadan buna benzer birçok şey uyduruyor, farkına varmadan İsa'ya iftira ediyorlar, bu işi bizden daha iyi beceriyorlardı. Sürekli olarak birbirlerini yalanlıyorlardı. İşler yolundaydı fakat bu müthiş aldatmacanın farkına varırlar diye ödüm kopuyordu. O zaman kilise diye bir şey uydurmak aklıma geldi. Onlar buna inanınca rahatladım. Böylece cehennemin yeniden kurulduğunu ve bizlerin de kurtulduğunu anladım. Yardımcılarının kendinden daha akıllı olduğuna inanmak istemeyen Verzeul sert sert, "O kilise dediğin de ne biçim bir şey?" diye sordu. "Kilise, yalanları Allah'a doğrulatan kurumun adıdır. Bu işi Allah'a dayanarak ve vallahi bu şey doğrudur diyerek yapar. Kilisenin en büyük özelliği yanılmaz olarak kabul edilmesidir. Kiliseye mensup insanlar da kendilerini yanılmaz gördüğü için ne kadar hata yaparsa yapsın bunda direnirler. Kilise Allah'ın kitabını doğru olarak anlamanın Allah'ın seçtiği insanların söylediklerine uymakla mümkün olacağı düşüncesinden doğmuştur. Seçkin olduğunu iddia eden bu grup zamanla yetkilerini başka bir gruba devreder. Böylece bu grup da seçkin olmuş olur. Allah'ın kitabını güya sadece bu insanlar doğru anlar. Bunun böyle olduğuna hem kendileri hem de başkaları inanır. Bu işi Allah'tan devraldıklarını söylerler. Böylece kiliseye mensup olan şahıslar Allah'ın talebeleri sayılırlar. Bu mantığın bizim açımızdan faydası şudur: kilise kendini bu şekilde tarif ettiği için söyledikleri şeyler ne kadar saçma olursa olsun bunu savunmak zorunda kalır. Verzeul bunun üzerine, "Peki kilise bu dini niçin bizim lehimize yorumluyor?" diye sordu. Küçük pelerinle şeytan devam etti. Çünkü onlar kendilerini Allah'ın kitabının biricik yorumcuları görüyor. İnsanları da buna inandırıyor. Böylece insanların kaderini belirleyen en yüce kurum oluyorlar. Bunun neticesinde havalara giriyor ve yoldan çıkıyorlar. Bunu gören insanlar onlara kızıp düşman kesiliyorlar. Kilise de düşmanlarına karşı zor kullanıyor, onları aforoz ediyor, ölüm cezasına çarptırıyor, diri diri yakıyor. İşte bu duruma düştükleri için dini kendilerini haklı gösterecek şekilde yorumlamak zorunda kalıyorlar. Böylece de bizim menfaatimize çalışmış oluyorlar. 4. Belzebul olanlara bir türlü inanamıyordu. Peki ama bu din öyle sade, öyle açık bir dindi ki yorumlanmaya hiç ihtiyacı yoktu. Mesela şu hüküm nasıl yorumlanabilir? Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına öyle davran. Küçük pelerinli şeytan buna şöyle cevap verdi. Bu iş için benim öğrettiğim çeşitli usulleri kullandılar. Bu meseleyi daha iyi anlatabilmek için önce size insanlar içinde anlatıla gelen bir hikayeyi anlatayım. Bir zamanlar bir iyi bir de kötü büyücü varmış. İyi büyücü bir insanı kötü büyücünün şerrinden kurtarmak için buğday tanesine çevirmiş. Kötü büyücü birden bir horoz olup tam taneyi yutacakmış ki iyi büyücü tanenin üzerine bir şinik buğday dökmüş. Böylece kötü büyücü aradığı taneyi bulamamış. İşte onlar da benim öğütlerime uyarak Allah'ın kitabının özü niteliğinde olan kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına öyle davran ayetini o hale getirdiler. Hak kitap olduğunu iddia eden 49 kitabı kutsal tanıdılar. Bu kitaplardaki her sözün Allah'a ait olduğunu söylediler. İşte bu şekilde kolayca anlaşılan biricik gerçeğin üstüne yığın yığın sözde kutsal gerçekler serptiler. Bunların hepsini kabul etmek mümkün olmadığı gibi bunların içinde insanlara gerekli olan gerçeği bulmak da mümkün değildi. Gerçeği bulmak için uğraşanları da yakarak öldürüyorlardı. Bu bin yıldır başarıyla uyguladıkları bir usul. Şimdilerde bu usulü terk ettiler. Fakat yeni usulün de eskisinden geri kalır yanı yok. Artık her ne kadar gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan insanları diri diri yakmıyorlarsa da hayatlarını öyle bir mahvediyorlar ki foyalarını meydana çıkarmayı göze alanlara binde bir rastlanıyor. Uyguladıkları üçüncü usul de şudur. Kendilerini kilise dolayısıyla yanılmaz sayan bazı insanlar istedikleri zaman kutsal kitapta söylenenlerin tam tersini söyleyebiliyorlar. Bu işin içinden sıyrılmayı da talebelerine bırakıyorlar. Mesela kutsal kitapta şöyle deniliyor. Bir tek rehberiniz vardır, o da İsa'dır. Yeryüzünde hiç kimseye Rab demeyin. Çünkü sizin Rabbiniz bir tanedir, o da göklerdedir. Kimseye veli demeyin. Çünkü sizin veliniz bir tanedir, o da İsa'dır. Onlarsa şöyle diyor. İnsanların Rableri ve velileri yalnızca biziz. Yine kutsal kitapta şöyle denilmektedir. Dua etmek isteyince tek başına gizlice dua et, Allah seni işitir. Onlarsa herkesin tapınaklarda şarkı ve musiki eşliğinde dua etmesi zorunludur diyorlar. Yine aynı şekilde kitapta asla yemin etmeyin denilmiştir. Onlarsa insanların kendilerine boyun eğmesi için yemin etmenin gerekli olduğunu söylüyorlar. Yine kitapta öldürmeyeceksin ibaresi yer almaktadır. Onlarsa savaşta, mahkemede insan öldürülebileceğini, daha doğrusu öldürülmesi gerektiğini söylüyorlar. Yine kitapta benim dinim ruhtur, hayattır, ekmekle beslendiğim gibi onunla beslenirim denilmektedir. Onlarsa şöyle diyorlar. Şarabın içine ekmek doğranıp bu ekmek parçaları üzerine belli dualar okununca ekmekten et, şaraptan da kan olur. Bu ekmeği yiyip şarabı içmek ruhun kurtuluşa ermesi için gereklidir. Küçük pelerinli şeytanın gözleri parlıyor, sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Belzebul bunları dinledikten sonra çok iyi dedi ve gülümsedi. Onunla birlikte tüm şeytanlar da katıla katıla güldüler. 5. Belzebul keyifli keyifli, demek dünyada eskiden olduğu gibi zina edenler, soyguncular, katiller var dedi. Şeytanların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Hepsi Belzebul'a bildiklerini anlatmak için can atıyordu. Bir tanesi, Eskisi gibi değil, daha fazla dedi. Bir diğeri, zina edenler cehennemdeki koğuşlara sığmaz oldu diye çığlık attı. Üçüncüsü, şimdiki soyguncular eskilerine taş çıkartıyor diye bağırdı. Dördüncüsü, katillere odun yetiştiremez olduk dedi. Velzivul, hep birazdan konuşmayın. Kime sorarsam o cevap versin. Zina işlerine kim bakıyorsa çıksın anlatsın bakayım. Birçok kadınla ilişkiye girmeyi, kadınlara şehvetle bakmayı yasak eden o adamın ümmetine bu işi nasıl yaptırıyorsunuz diye sordu. O an çatlak yüzlü, boyuna bir şey çiğneyen sulu ağızlı, kadını andıran bir şeytan kıçı üstünde sürünerek öne doğru çıktı ve ben dedi. Sonra dizlerini bükerek oturdu, başını yana eğdi, ucu püsküllü kuyruğunu sallayarak ince bir sesle anlatmaya başladı. Bu işi senin cennette kullandığın o eski usulle ve de kilise usulüyle yapıyoruz. Bu işi kilise usulüne göre şöyle yapıyoruz. Gerçek evlilik bir kadınla erkeğin birleşmesi olmasına rağmen bunun böyle olmadığını söylüyoruz. Gerçek evlilik güzel elbiseler giyip bu iş için düzenlenmiş büyük bir binaya giderek orada bu iş için özel olarak hazırlanmış başlıklar giymek, şarkılar eşliğinde bir masanın etrafında 3 defa dolaşmaktır diyoruz. Gerçek evliliğin böyle olması gerektiğini telkin ediyoruz. Buna kanan insanlar bu şartları taşımayan birleşmenin kendilerini bağlamadığını, yalnızca bir zevk veya sağlık açısından giderilmesi gerekli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar. Bunun için son derece umursamaz bir şekilde bu işe kendilerini kaptırıyorlar. Efendim, cennette uyguladığınız yasak meyve ve merak usulünü de kullanarak çok parlak başarılar elde ettik. İnsanlar yüzlerce kadınla düşüp kalktıktan sonra yine namusluca evlenebileceklerini düşündüğünden devam ediyorlar. Sonra bu kilise evliliği kendilerine biraz sıkıcı gelince küçük bir masa etrafında 2. defa dönüyorlar ve ilk evlilikleri böylece hükümsüz sayılıyor. Kadını andıran şeytan bunları söyledikten sonra sustu. Ağzını dolduran salyaları kuyruğunun ucuyla silerek başını öbür tarafa çevirip gözlerini Velzevul'a dikti.
Ayrım sonu.